1. Samuel kitabının 21 ve 22. bölümlerine geldik. Konu, Davut olaya kahinleri karıştırıyor. Güçlü adamlarını topluyor. Davut, Nov kentine, kahin Ahimelek'in yanına gitti. Ahimelek titreyerek Davut'u karşılamaya çıktı. Neden yalnızsın? Neden yanında kimse yok diye sordu diyor 21. bölümün 1. ayeti. Davut, Saul'dan kaçarken epey yalnızdır. Delikanlıları tabii ki kendisiyle beraberdir. Bu yüzden o anlamda yalnız değildir. Yanındaki adamların hiçbiri Kral Saul'un özel üniformasını giymemiş olduğu için o anlamda yalnızdır. Davut şöyle yanıt verdi. Kral bana bir görev verdi. Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın dedi. Adamlarıma gelince belli bir yere gitmelerini söyledim. Şu an elinde ne var? Bana 5 somun ekmek ya da başka ne varsa ver. Kahin, taze ekmeğim yok diye karşılık verdi. Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsal ekmek var. 1. Samuel 21, 2-4 ayetler arası. Kutsal kitabın bu parçasının içerdiği düşünce, o sırada orada sadece kahinlerden başka kimsenin yememesi gereken özel ekmekten başka ekmek olmadığıydı. Bu ekmek, kahinler tarafından da ancak her sept günü ekmek değiştirilirken yenilebiliyordu. Davut, yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi kadından uzak kaldık dedi. Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamların kendilerini temiz tutarlar. Özellikle bugün ne kadar daha çok temiz olacaklar. Bunun üzerine kahin ona kutsal ekmek verdi. Çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek Rabbin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu diyor 1. Samuel 21, 5-6 ayetlerde. İsrail'in Tanrı tarafından verilmiş bir dini olduğu ve bu ekmek de dinsel amaçlara adanmış olduğu halde o sırada aç olan bazı insanlar vardı. O ekmek aç insanları beslemekte kullanılmasaydı sıradan olurdu. Davut'un söylediği de buydu. Kahin Davut'a ve adamlarına ekmeği vererek yasanın harfine aykırı davranıyordu ama yaptığı şey yasanın ruhuna aykırı değildi. Fark buradadır. Ferisilerin Rabbisa Mesih'i yasaya karşı gelmekle suçladığını hatırlayacaksınız ki İsa böyle bir şey yapmamıştı. Rab Davut'un yaşamında gerçekleşen bu olaydan söz ederek onların suçlamalarını yalanlamıştı. Markos 2. bölüm 23-28 bizlere şöyledir. İsa bir şabat günü buğday tarlaları arasından geçiyordu. Öğrenciler yolda yürürken başakları koparıyorlardı. Ferisiler İsa'ya bak dediler. Neden şabat günü yasal olmayanı yapıyorlar? İsa şöyle yanıt verdi. Davut'la yanındakilerin karınları acıkıp yemeye gereksinme duyduklarında ne yaptıklarını hiç okumadınız mı? Abiatar'ın kahinliği döneminde nasıl Tanrı evine girip kutsal su ekmeklerini yediğini, oysa o ekmeği yemeye yalnız kahinler yetkili değil miydi? Üstelik Davut ekmeği yanındakilere de verdi. İsa sözlerini şöyle sürdürdü. Şabat günü insan yararı için saptandı. İnsan şabat günü yararına değil, bu durumda insanoğlu şabat gününün de Rabbidir. Rabbin kendi zamanında söylediği şey şuydu. Eğer Davut bunu yapabiliyorduysa ve bu bir sorun yaratmadıysa burada Davut'tan daha büyük biri var ve aynı şeyi o da yapabilir. Davut kutsal ekmekten yemişti çünkü ihtiyacı vardı. Mesih insan gereksinmelerinin bütün törensel ve ayinsel yasalardan daha üstün olduğunu söyler. O gün Saul'un görevlilerinden Edomlu Deok adındaki baş çoban Rabbin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere orada bulunuyordu diyor 7. ayet. O gün tapınaktaki kalabalığın arasında bir Yahuda İskariyot vardı. Adı Doak'tı ve Edomlu'ydu. Saul'un hizmetindeydi ve Davut'u ve baş kahini ele verecekti. Davut, Mezmur 52'de bu adam hakkında epey çok şey söylemiştir. Davut, Ahimelek'e yanında mızrak ya da kılıç yok mu diye sordu. Kralın işi acele olduğundan yanıma ne kılıcımı aldım ne de başka bir silah. 8. ayet. Şimdi dikkatinizi kralın işinin acele oluşu düşüncesinin yanlış kullanımına çekmek istiyorum. Rab için bazı şeylerin yapılması gerektiğini ve bunların çabucak yapılması gerektiğini, çünkü kralın işinin acele olduğunun söylendiğini duydum. İlk olarak Davut'un tam olarak ne dediğini anlayalım. Elinde bir kılıç ya da mızrak yoktu. Çünkü aceleyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Davut kralı için misyonda değil, burada doğruyu söylemiyor. Burada benim söylemeye çalıştığım şey, kralın işinin acele olmadığıdır. Tanrı'nın ne kadar sabırlıca çalıştığına hiç dikkat ettiniz mi? Davut'un yaşamında da aynı şekilde çalışacaktır. Davut yeryüzünün mağaralarında sınanıp eğitilecektir. Olgunlaşacaktır. Rab'be daha fazla güvenecektir. Her durumda doğruluk ilkesinde yürüyecektir. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Tanrı'nın acelesi yoktur. Musa'nın acelesi vardı ve İsrailoğullarının Tanrı bunu yapmaya hazır olmadan 40 yıl önce kurtarmak istemişti. Musa da buna hazır değildi. Tanrı onu çöle koyup hazır oluncaya kadar 40 yıl boyunca eğitip öğretti. Tanrı oğlunu, yani İsa Mesih'i o çarmıha gitmezden 33 yıl önce dünyaya getirdi. Dünyaya yolladı. Tanrı'nın işini bildiren şey acele değil, yavaşça ve sabırlıca çalışmasıdır. Bizlerse çok sabırsızlanırız değil mi? Sabırdan söz ederiz ama çoğu zaman kendimizin sabrı olmadığını görüp anlarız. Ne yazık. Gerçekten de Rabbin önünde durup sabretmeyi öğrenelim değerli dostum. Davut'un da bunu, yani sabrı öğrenmesi gerekmişti. Tanrı'nın adamlarını bu şekilde eğitmesi gerekmiştir. Tanrı'nın kullandığı adamların hepsine sabır öğretmesi gerekmişti. Tanrı yavaş hareket eder ve yavaş çalışır. Tanrı'nın nasıl hareket ettiğini görmek istiyorsanız, bir elması ya da bir ağacı yaratmasının ne kadar zaman aldığına bakın. Tanrı'nın işi acele gerektirmez dostlarım. Tanrı'nın yöntemi bu değildir. Metnin bütününü ortaya koyduğu gibi, Davut bu bölümde doğru olmayan bir şey söylüyor. Davut kralın kendisini yollamış olduğu bir misyonda değildi ve kralın işi aceleyi gerektirir sözü Mesih'in işine, iman hayatına hiçbir şekilde uygun değildir. Kahin Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistili Goliat'ın kılıcı var diye karşılık verdi. Efod'un arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok, istersen onu alabilirsin. Davut onun gibisi yoktur, onu bana ver dedi diyor 9. ayette. Davut'un çocukken sapanı kullanabilmesi ilginçtir ama uzun zaman kralın sarayında kalmıştır. Belki de sapan kullanmaktaki becerikliliğini kaybetmiştir. Şimdi bir kılıca ihtiyacı vardır ve sadece Goliat'ın kılıcı olduğundan onu kullanır. Saul'dan kaçan Davut o gün Gat kralı Aküş'e gitti diyor 10. ayette. Davut Saul'dan mümkün olduğu kadar uzaklaştı ve Aküş'e gitti. Bu yabancıların arasına vardığında tehlikede olduğunu gördü. Bu insanlar İsrail'in düşmanlarıydılar ve Davut'un deli taklidi yapması gerekiyordu. Rol yapacaktı. Bizde deliler eksik mi ki önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz? Bu adamın sarayıma girmesi şart mı diyor 1. Samuel 21. bölüm 15. ayette. Neden? Çünkü Davut deli taklidi yapmıştı. Davut rolünü iyi oynamıştı ve Akış kralı da buna inanmıştı. Davut burada tehlikede olmayacaktı. Yani deli taklidi yapmak ile hayatını kurtaracaktı. 22. bölüme geliyoruz. Davut güçlü adamlarını topluyor. Bölüm 22, Davut'un hayatının mağaralarda saklandığı dönemiyle başlıyor. Davut kralın işinin acelesi olmadığını öğreniyor. Tanrı diğer adamlarına yaptığı gibi Davut'a da öğretiyor ve onu eğitiyor. Kendisini öldürmeye çalışan Saul'dan saklandığı bu yıllar boyunca aranıp kovalanıyor. Oradan oraya saklanıyor. Kralın gazabından kaçabilmek için ormanlarda ve mağaralarda saklanmaya mecburdur. Bu zaman içinde Davut kendisini aşağıdaki biçimlerde tanımlıyor. Dağlarda avlanan keklik gibiyim. Viranelerdeki kukumav kuşu gibiyim. Ya da Mezmur 102.6'da dediği gibi ıssız yerlerdeki baykuşu andırıyorum. Mezmur 57.4 aslanların arasındayım. Ayaklarım için ağ serdiler diyor 57:6'da. Davut Saul'dan kaçtığı bu yollar sırasında çok yorulur. Saul onun peşini bırakmadığında Yeruşalim'in güneybatısında Filist ve Hevron arasındaki bir vadide yer alan kayalık dağlardaki Adullam mağarasında saklanır. Davut Gat'tan ayrılıp Adullam mağarasına kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı diyor 22. bölümün ilk iki ayeti. Yaklaşık 10 yılı bulan bu reddediliş dönemindeki Davut'la kendisinden daha yüce olan oğlu Rabbisamesi arasında harikulade bir karşılaştırma yapılabilir. Davut'un yaşamındaki bu dönem Rabbimizin şimdiki durumuyla kıyaslanabilir. Sizler ve ben onun yani Rabbin reddedildiği günlerde yaşıyoruz. Dünya Mesih'i tıpkı Davut'un reddedilip bir hayvan gibi kovalanıp yakalanmaya çalışıldığı gibi reddetmiştir. Düşman Saul çevresindeydi ve bizim düşmanımız olan şeytan, iblis de bizim etrafımızdadır. Bizi mahvetmek, bizi birbirimize düşürmek, insanı insana düşürmek için uğraşıyor. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette bizlere ayık durun, uyanık olun diyor. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi dolaşarak yutabileceği birini arıyor. Davut aslanlar arasında olduğunu söylemişti ve bizler de bugün aynı şeyi söyleyebiliriz. Rabbisemesi böylesi günlerde kendi ismi için bir halk çağırmaktadır. Sıkıntı içinde olanları, borç içinde olanları ve hoşnut olmayanları çağırmaktadır. Davut'un zamanında da bu üç grup insan vardı. Sıkıntı içinde olanlar vardı. Bu insanlar Saul tarafından zulüm ve baskı görüyorlardı. Davut uzun zaman önce Saul'un yanından ayrılmıştı. Saul'a sadık olan birçok kişi vardı ama sonunda kaçmaları gerekmişti. Çünkü hayatları tehlikedeydi. Birçoğu Davut'un yanına kaçtı ve ona katıldı. Değerli kardeşim, dünyadaki adaletsizliğin, haksızlığın, zorbalığın kırbacını üzerinizde hissettiyseniz, onun eşitsizliğini hissettiyseniz, baskı altındaysanız ve dönecek bir yer bulamıyorsanız, korkuyorsanız, hastaysanız ve daha ne varsa, Rabbisa Mesih'e bakın. Günümüzde birçok insan sıkıntılarından bir çıkış yolu aramaktadır. Bu arada bazıları uyuşturucuya, bazıları içkiye ve bazıları da intihara olmak üzere her türlü koca karı ilaçlarına başvurmaktadırlar. Günümüzde hepimizi çağıran biri vardır. Çünkü insanoğlu kaybolanı aramaya ve kurtarmaya geldi. Size yardım etmeyi istemektedir. Size yardım edebilir çünkü kendisi işkenceler çekerek denenenlere yardım edebilecek güçtedir. Denenip sınanıyor musunuz? Yine sorayım. Sıkıntı içinde misiniz? Bir sorun içindesiniz ama bir türlü çıkamıyorsunuz. Aile sorunlarınız vardır, korkuyorsunuz. Yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Bir kurtarıcıya ihtiyacınız var ve o bugün kendisine gelecekleri çağırmaktadır. Eğer onun çocuğuysanız, o zaman bunları, bu korkuları, kaygıları bırakın. Bunları atın ve Rabbe güvenin. Biliyor musunuz, çoğu zaman bizim kendi düşünce yapımız bizi mahvetmektedir. Maymunları nasıl yakaladıklarını biliyor musunuz? Bir kutu yaparlar ve bu kutunun içerisine bir elma ya da bir portakal bırakırlar. Bu kutuda da maymunun elinin sadece girebileceği şekilde bir deliği vardır. Maymun gelir, o delikten elini sokar ve o elmayı ya da armudu yakalar. Ve çıkarmak ister, yakaladığı için de bir türlü çıkmaz. Ve kendisini yakalamaya geldiklerini görür, bağırır, çağırır ama bir türlü elindekini bırakmaz. Ve bu onun hayatına mal olur. Bunu ruhsallaştırabilirsem, yani bundan bir ders çıkarabilirsem şöyle diyeceğim. Çoğu zaman bizler de buna benziyoruz. Bazı şeyler atamıyoruz, bırakamıyoruz. Oysa bıraksak, atsak özgür olacağız, kurtulacağız. İşte kardeşim, bütün mesele buradadır. O korkuyu, seni korkutan şeyleri bir kenara at. Atmaya çalış, bırak. Rab'be güven. Ve bu kurtarıcı, bu Rab sana gereken desteği, yardımı sağlayacaktır. Evet, Davut'un reddediliş döneminde ona gelen borç içinde olan insanlar vardı. Borç, insanı her durumda mahveden bir kanser gibidir. O zamanlarda bir insan borca girdiğinde malını mülkünü kaybedip köle olarak satılabilirdi. İnsanların korunması gerekirdi ama korunmuyorlardı. Saul insanların köle olmasına izin veriyordu. Musa'nın yasasının tutulmasında ısrar etmiyordu. Dostum, günah bizleri Tanrı'ya karşı borçlandırmıştır. Mesih'in öğrencilerine öğrettiği duada bize borçlarımızı bağışla dediğini hatırlayın. Bizleri sadece Tanrı bağışlayabilir. Bağışlanma her zaman borcun ödenmesine bağlıdır ve borçlu olanların kaçması gerekiyordu. Davut aslında borcu ödemedi ama Mesih ödedi. Çarmıhta ölerek günahın borcunu ödedi. Bizleri özgür kıldı. Rab İsa Mesih'in sizler ve benim için yaptığı şey budur. Tanrı'ya karşı borçlu olduğunuzu ve bu borcu ödemenizin imkansız olduğunu anlarsanız ise borcunuzu sizin için ödeyecektir. Ona kaçabilirsiniz, ona güvenebilirsiniz, ona sarılabilirsiniz. Korkularınızı, kaygılarınızı, sizi rahatsız eden, bağlayan, tutsak eden ne varsa ona bırakabilirsiniz. O harikulade bir Rab'dir, güvenilir bir Rab'dir. Bu harikulade bir ayrıcalıktır. Durumlarından hoşnut olmayanlar da Davut'a geldiler. Bu insanların yürekleri acılık doluydu. Başlarından geçen olaylar ve yaşadıkları durumlar onları hayata küstürmüştü. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ülkemizi saran rahatsızlığı hissediyorum. Bazı yerlerde durum büyük bir sel haline gelmiştir. Kalabalık insan grupları sokaklarda yürüyüp şunu ya da bunu protesto etmektedirler. İnsanları saran bir hoşnutsuzluk duygusu yayılmaktadır dostum. Öyküsü Yaratılış kitabının son bölümlerinde anlatılan Yusuf gibi yaşadığınız şeylerde Tanrı'nın elini görmezseniz yaşam sizi acılaştıracaktır. Yaşam sizi katılaştıracaktır, acı yapacaktır. Bugün gidebileceğiniz biri vardır. Bu kişi reddedilen Rab İsa Mesih'tir. O harika, kayra dolu ve güzeldir. O şöyle sesleniyor. Ey bütün yorgunlar ve ağır yük altında yıpranılar, yükleri ağır olanlar bana gelin, ben sizlere rahat veririm, sizleri dinlendiririm. Ayrıca kim susarsa bana gelsin ve içsin der İsa Mesih. Sürgündeki Davut'un bu 400 sıkıntı içinde, borç içinde ve hoşnutsuzluk içerisindeki adamı kabul ettiği gibi, kendi ismi için bu dünyadan bir halk çağırmakta olan Rab İsa Mesih'in bu reddediliş çağındaki çok güzel bir resmini oluşturmaktadır. Davut oradan Muav'daki Mispa kentine gitti. Muav kralından Tanrı'nın bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanınızda kalmasına izin verir misiniz diye bir istekte bulundu. Böylece Davut annesiyle babasını Muav kralının yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Muav kralının yanında kaldılar diyor 3 ve 4. ayetler 1. Samuel kitabının 22. bölümünün. Muav'a kaçmak kendisinden birkaç nesil önce başka bir Betlehemli ailenin yapmış olduğu şeydi. Hatırlayacağınız gibi Elimelek İsrail'de kıtlık varken ailesini Muav'a götürmüştü. Bundan ötürü Muavlı Rut kutsal kitaptaki öyküye dahil olmuştu. Davut'un babası Muavlı Rut'un torunuydu. Muav kralının karı kocanın Muav'a sığınmasına izin vermesinin nedeni kuşkusuz buydu. Davut'un İsrail'i bırakıp Muav'a gitmesi bile onun çok korkmuş olduğu anlamına gelmektedir. Şahsen ben İsrail'den ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer kalsaydı Tanrı onu korurdu. İbrahim'in Mısır'a gittiği zamanki gibi imanı biraz sarsılmıştı. Ne var ki Peygamber Gad Davut'a sığınakta kalma, Yahuda ülkesine git dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Heret ormanına gitti. Bu arada Saul Davut'la yanındakilerin nerede olduklarını öğrendi. Saul elinde mızrağıyla Giva'da bir tepedeki ılgın ağacının altında oturuyordu. Askerleri de çevresinde duruyordu. Saul onlara şöyle dedi. Ey Benyaminliler, şimdi dinleyin. Yişay'ın oğlu her birinize tarlalar, bağlar mı verecek? Her birinizi binbaşı, yüzbaşı mı yapacak? Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Çünkü oğlum Yişay'ın oğluyla antlaşma yaptığında bana haber veren olmadı. İçinizden bana acıyan tek kişi çıkmadı. Bugün olduğu gibi bana pusu kurması için oğlumun, kulum Davut'u kışkırttığını bana bildiren olmadı diyor 1. Samuel 22:5-8 ayetlerde. Öyle görünüyor ki Saul paranoyak, yani abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığına yakalanmaya başlıyordu. İnsanların kendilerine zulüm ettiğini düşünüyordu. Kendi oğlunun kendisine sadık olmadığını öğrendiği için belki de böyle olmakta haklıydı. Kabinesindeki adamlarının bu gerçeği ona neden söylemediklerini merak ediyordu. Belli ki ona bir şey söylememişlerdi. Ancak Davut'un nereye kaçtığını bilen bir tek adam vardı ve bu adam Saul'a bildiklerini söylemişti. Onunla daha önce tanışmıştık. Davut ve adamları sunu ekmeğinden yediklerinde tapınaktaydı. Bunun üzerine Saul'un askerlerinin yanında duran Edomlu Doeg, Yişayoğlu Davut'un Nov kentine Ahituvoğlu Kahin Ahimelek'in yanına geldiğini gördüm dedi. Ahimelek Davut için Rab'be danıştı. Ona hem yiyecek sağladı hem de Filistinli Goliat'ın kılıcını verdi diyor 9-10. ayetler. Doeg Saul'a bu bilgiyi verdikten sonra Saul Kahin Ahimelek'in peşine düşmeye karar verdi. Kral Saul Ahituv oğlu Kahin Ahimelek'i ve babasının ailesinden Nov'da yaşayan bütün kahinleri çağırmak için ulaklar gönderdi. Hepsi kralın yanına geldi. Saul Ahimelek'e "Ey Ahituv oğlu, beni dinle," dedi. Ahimelek "Buyur efendim," diye yanıt verdi. Saul "Neden sen ve Yişay oğlu bana karşı düzen kurdunuz?" dedi. "Çünkü ona ekmek, kılıç verdin ve onun için Tanrı'ya danıştın. O da bana karşı ayaklandı ve bugün yaptığı gibi pusu kurdu. Ahimelek bütün görevlilerin arasında Davut kadar sana bağlı biri var mı?" diye karşılık verdi. "Davut senin damadın, muhafız alayı komutanın ve ailende saygın biridir," diyor. 11-14 ayetler arası. Saul kahin Ahimelek'i ve Nob'da olan diğer kahinleri çağırtmıştı. Saul Ahimelek'e neden Davut'un kaçmasına yardım ettiğini sordu. Kahin krala gerçeği söyledi. Çok iyi niyetle hareket etmişti ve Davut'un kendisine doğruyu söylemediğinin farkında değildi. Daha sonra Davut Ahimelek'e Saul için bir misyonda olduğunu düşündürerek onu kandırdığı için kendini çok kötü hissetmişti. Ben Davut için Tanrı'ya danışmaya o gün mü başladım? Kesinlikle hayır. Kral ben kulunu ve babasının ailesini suçlamasın. Çünkü kulun bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Ama Saul, "Ey Ahimelek, sen de bütün ailen de kesinlikle öleceksiniz," dedi. Sonra yanında duran nöbetçi askerlere "Gidin ve Davut'u destekleyen Rabbin kahinlerini öldürün," dedi. Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler. Ne var ki kralın görevlileri el kaldırıp Rabbin kahinlerini öldürmek istemediler diyor 15-17 ayetler arasında. Saul öfkesine yenik düştüğü için mantığını, vicdanını dinlemedi ve hizmetkarlarına kahinleri öldürmelerini buyurdu. Onlar ise Saul'un verdiği buyruğu yerine getirmekte tereddüt ettiler. Ama Saul isyanı ve günahında öylesine ileri gitmişti ki hiçbir şey onu durduramıyordu. Bunun üzerine Doeg denen bu adamdan bu kirli, korkunç işi kendisi için yapmasını istedi. Yani Doeg'e kahinleri öldürmesini söyledi. Bakın bunun sonucunda ne oluyor? Erkek, kadın, çoluk, çocuk demeden kahinler kenti Nov'un halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü diyor 19. ayette. Saul'un içindeki acılık ve öç alma duygusu korkunç boyutlardaydı. Acılık, kin, nefret, öfke bugün bizleri de mahvetmektedir. Kardeşim, Rab'be sığınalım, yalvaralım ve bu kin ve nefret acılık kanserinden bir an önce kurtulmaya bakalım. İnanıyorum ki biz bunu samimi olarak Rab'den istersek, Rab bize bu alanda gereken gücü, desteği sağlayacaktır. Ayrıca dikkat etmemiz bir konu daha vardır. Dikkat edelim ki kimse Tanrı kayrasına kavuşmaktan geride kalmasın. Hiçbir acılık kökü büyüyüp topluluğu tedirgin etmesin ve sayısız insan bu yüzden yozlaşmasın diyen İncil'den İbraniler 12-15 bizi uyarmaktadır. Tanrı halkının yüreğine acılık girdiğinde bu çok çirkin ve kötü bir şeydir. Ben bunu imanlılar topluluğunda gördüm ve görmekteyim ne yazık ki. topluluktaki yetkili kişilerin konumları çoğu zaman Mesih'e yücelik getirmiyor. Tersine başka insanların yüreklerinde acılık, kin oluşturduğunu, çekememezlik, kıskançlık oluşturduğunu gördüm. Acılığın, kinin, nefretin, kıskançlığın insanları ele geçirmesi, yani insanları yönetmesi çok korkunç, çok berbat bir şeydir ve Saul'un durumunda da böyle olmuştu. Saul kesinlikle şeytanın adamıydı. Dostum, eğer birinin ruhunu şiddetli ve sürekli bir acılığın ya da kinin, kıskançlığın, nefretin, öç alıcılığın yönettiğini gördüğümüzde Rabbin hizmetinde aktif bile olsalar kurtulmuş olduğu konusunda yeterince emin olamayız. Deliceleri buğdaydan ayırmak böyle bir zamanda çok zordur. Buradaki durum da böyleydi.